Yes, okay. Persepen, akıl. Akıl bir şey. Akıl. Düşüncem. Tasavvuf, deney bir şey. Şimdi hep diyoruz ki Hazreti Pir, Mevlana'mız. Mevlana, efendi demektir. Efendi. Mevlana'mız deyince, Efendimiz demek istiyorum. Mevlana'mız bir yerde aklını bir kenara artık bu modası geçmiş diye bir kenara bırakır. Ancak bu aklı bir kenara atması demek değildir. Bir müddet akıllar gideceğiz. Bir yere varacağız ki akıl artık cevap vermiyor bize. Aklı düz bize cevap vermiyor. O zaman işte tasavvuf adi başlıyor. Gönül işi. Artık ise Hazreti Mevlana'nın aklı bir kenara bırak da gönlüne var dediği yer burada başlıyor. Nasıl Hazreti Peygamber şeye kadar bir de aklıyla aklı düzen
Miraç.
Miraç'a. Ta ileride on ağaç diye tavsiye ederler. Sitre mintaha. Sitre mintaha. Aklın son. Her insanın bir sitre mintahası vardır. Kimisi burnu ucunu göremez şuradan. Kimisi ta sonsuzluktadır. Bu arada herkesin kendi kapasitesine göre bir sitre mintahası var. Aklı vardır. Bu akılla gitmek de gideriz. Bu akıl bize bir yere kadar götürür. Ama kabiliyetimiz varsa bir akıl bir yerde pardon ben buraya kadar der. Benim gücüm buraya kadar. Sen başka yollar ara kendine der akıl. İşte, sitre mühintadan sonraki gönül işidir. Şimdi biz burada Hazreti Mevlana'yla, Mevlana'mıza filozoflar. Filozoflar da bir yerde İslam tasavvufuna yaklaşmışlardır. Hepsi değil. Hepsi değil ama tarihte bunlar işte 15 falan 20 tane vardır. İslam tasavvufuna yaklaşmışlardır. Kimisi de felsefeden kendini kurtaramamıştır. Tasavvufu adım atmış ama felsefeye de bu zincirle bağlı kalmış. İkisini karıştırmışlar. İkisi olsun. Ama bu demektir ki İslam tasavvufu Batı'da da revaç bulmuştur. Yani bizim tasavvufumuz aynı zamanda Batı'ya da tesir etmiştir. Daha evvel de bizden evvel Batı'da bunu üstüne durmuşlar. Ama dedim ya zincirle bir yere bağlanmışlar. O zinciri kıramamışlar. Ama tasavvufun havasını da tenimiz etmişler. Şimdi bunlardan işte geçen hafta birisini okuduk. Bu hafta artık şöyle bunların en büyüklerinden birisi Bergson. Bergson İslam tasavvufuna en çok yaklaşanlardan birisidir. Adeta İslam tasavvufunu teneffüs etmiş bir insan. Bergson 1859'dan 1941 arasında yaşamış bir insan. 20. asrın büyük bir tefekkürü, mütefekkir düşünce insanı demektir. Tefekkür eden insan. Ama bu tasavvufta da vardır. Bir tek Hazreti mütefekkir de aynı zamanda. Aklı da oraya varana kadar aklı kullanmış demek. Eserlerini Seyir Sülükü'nü bitirdikten sonra, Seyir Sülükü'nü biten nadir insanlardan birisidir. Seyir Sülükü'nü bitirdikten sonra eserlerini yapmıştır. Eğer Seyir Sülükü'nü bitirmeden evvel eserle verseydi, gene aklı düze bağlı kalacaktı. Aklı düze bir kere atmışlardık. gönülle gitmiş. Büyük bir tefekkür, bu günün materyalizmine, yani materyalini, maddi hayatına karşı derin bir aksı emel uyandırmış. Fikirleriyle, felsefeyle, tasavvuf fikirleriyle bugünkü maddi hayatta büyük bir tesir yapmış. Adeta maddi hayatın mensupları ona karşı cephe almışlar. Aksur amel tersine, yapılan işlerin tersini göstermişlerdir. Öyle bir tesir. Metafizik. Metafizik biliyorsunuz, içinde bir metafizik uğraşanlar da var. İki kişi gelmedi bugün ama ona bir metafize düşüyor arkadaşlarımız. Metafizik, fizik ötesi. Fizin bittiği yerdir. Şimdi fizik nerede biter? Bu da meşkuk, bu da bilinmez. Bundan bir asır, iki asır evvel Fransızlar demişlerdi, artık fizik bitti. Fizik ilmin sonu, bundan sonrası fizik, halbuki ilmin sonu yoktur. Fizik ilmi o zaman neydi? Sinematik, kinematik, statik. Ama iş elektriğe gelince fizik sıfırdan başladı. Boyuz kulağı deşti denilen bir şey vardır ya, elektrik işin içine girince o mekanik fizik ikinci derece kalmış. Elektrik fizik başlamış. Bugün bütün kainat elektrik. Bütün o şahane buluşlar ve elektrik sayesinde de bir de elektromekanik diye bir ilim daha çıkmış. Elektromekanik. Elektriği kullanan mekanik manasını bu da bugün almış onun dinle başlayın diyor. Bilgisayarlar, şu cep telefonları, radyolar, televizyonlar hep elektrik ve bundan başka ilimler doğmuştur. Elektronik doğmuştur, bilgisayardan elektromanyetik doğmuştur. Elektrik bunların manyasıdır. Yani fizik ilmi bitmemiş, sanki yeniden doğmuştur. Fransızlar 1700-1850'lerde falan artık fizik ilmi bitmiştir. Bunun ne işte mekanik, kinematik, sinematik, statik, kuran şeyler, temel şeyler. Ama ışık, elektrik bana çıkınca fizik yeniden hayat bulmuştur. Ve hala da dünya artık bunun ağırlığını, gelişmesini kaldıramayacak kadar bir noktaya gelmiştir. Ama o gidiyor. Her gün bir yeni buluş, bir radarlar, şunlar bunlar, elektronik cihazlar. Her gün yeni buluş. Yani fiziğin sonu yok. Sonu değerli diyenler yanılıyorlar. Kainata kadar bu devam edecek. Nereye kadar gider bilemem. Metafiziğe, fizik ötesine. Metafizik de gelişiyor. O da gelişiyor. Yani fizik nihayet elle görülen, gözle görülen, elle tutan, gözle görülen bir şey. Fizik ötesi bizim ruhiyat dediğimiz ilim. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen ilim. Bu da gönül işi zaten. Akıl işi değil. Metafiziğe yepyeni bir istikamet vererek ilmi de, akla da onun muaverasında olan has. Has, muavera demek iki şey arası veya da bir şeyin kenarı manasında has. Zor tahmin, sezgi, seziş. İşte bu. Mesela diyoruz ki muavera nehir diyoruz. Biliyorsun İran'ın doğusunda asıl tasavvufun vücut bulduğu, Türk tasavvufun vücut bulduğu Mevla'da Muharrem Nehri, iki nehir arası, Seyhun ve Ceyhun Nehri arasındaki o bölge bizim Türk tasavvufunun, İslami Türk tasavvufunun vücut bulduğu yerler. Birçok Türk tarikatı o bölgede doğmuşlardır. Ayrı ayrı kıymet veren bu filozof demek ki metafiziğe de bir değer vermiş, şeye de maddi ilim, akli ilimlerde büyük değer vermiş. İkisi birbirine paralel yürütmüş. Felsefe aleminde büyük bir inkılap büyük bir değişiklik çok da burada. Çünkü onu yanıyoruz. İnkılap, köpek demek. İnkılap. İnkılap. Aslında bilişim. Büyük bir inkılap yapmış ve bilhassa akılcıların dayandığı zihniciliğe, aklı düşünceye hücum ederek materyalimizi kökünden yıkmıştır. Materyaliz, insanın düşünce fikrine çıkan bir şey. Araba yapıyorsun. Araba. Mekanik. Düşünüyorsun, taşınıyorsun. Ama şu tekerlek demiş var ya, tekerlek ilmin ilerlemesinde büyük rol oynamıştır. Basit teker, kanı tekerle, araba tekerle, tren tekerle medeniyetin ilerlemesinde çok büyük faydası olmuştur. O tekerlek sayesinde alır yükleri sırtımızdan bırakıp da bir vasıtaya, bir tekerlekli bir kağını yapmış olmasa benim at kuşu ağırlıkları onunla taşımaya başlamasıdır. Bu da bir zamana göre büyük bir buluştur. İlk bir de etkiler bulmuştur bunu. Materyalimizi kökünden yıkmıştır. Nedir materyal? İşte siz her şeyi madde zannediyorsunuz ama maddeden de öte bir daha, bir şey daha var. Buna materyalistler karşı çıkmışlar ama boşuna biraz da mukavemet etmişler. Arkası boş çıkmış. Mevlana'nın tasavvufu ile dikkat edin. Mevlana'nın tasavvufu ile mukayesesini yapmak için kurduğu intine bilmeni Fransızca felsefenin ana hatlarından birer parça alalım. Daha iyi anlayabilmek için bu Berson'un kurduğu felsefeyle Hazreti Mevlana'nın tasavvufunu karşılaştırıyor şimdi. Göreceksiniz birbirine benzer çok yerler var. Berson'a göre ilim, ilmi bilgilerden başka bir bilgi daha var. İlim, dünyevi şeyler. Bunlardan daha başka bir şey var. Nedir o? Felsefi bilgi. Düşünce. Bir de düşüncemiz var, evet. Birçok mekanik şey var ama bir de zihnimizi bulandıran başka şeyler daha var. Bilmiyorum ne olduğunu. Aklımıza gelip gidiyor. Zekâden ayrı bir bilgi vasıtası daha var. Buna Berson het demiş. Het. Bu lügatça zor bilgi falan diyor ama zor bilgiden daha ziyade seziş, düşünce, sezgi. Her insanın bir durduğu yer, aklın bize bir şey deliverir. Bunun mekanikle alakası yok, fizikle alakası yok. Sezgi tamamen manevi bir şey. Bu daha ileri işte ilham olur. Daha üst mertebelerde vahiy olur. Mertebe. Berson böyle vahye ve ilhama da kapı açıyor. Tabi vahyin şeyleri başka, vahyi verecek kimseler başka. İlham herkese gelebilir. Şiir yazarsın, şarkı yapar, bir aklına bir şey yaparsın, resim yaparsın, bir şey yaparsın. Bu da ilhamdır, bu da sezgidir. Mekanik değil, fizik değildir, daha başka bir şeydir. Eller gözle, özle, elle tutulan bir gözle görülür bir şey değildir bu da. Gelir bir ilham, yaparsın bir şey. Yani ilmi bilgi muayyen ve herhangi bir ilme münhasırdır. Fizik, kimya, matematik gibi dünyevi ilimler. Münhasır ait demektir. Felsefi bilgi ise ilmi bilgilerin terkibinden, birleşiminden hasıl olan daha umumi, daha külli bir bilgi demektir. Şimdi şöyle okuduk. Ulum, bilgi demektir, ilimler demektir. Güzel. Ama ilimle bilgi farklıdır. Bilgi dünyevi bir şeydir. İlim aynı zamanda sezgi ilimleri de vardır, felsefi ilimler, dini ilimler de vardır. dini ilimler de elle tutabiliyoruz, öyle bir şey gönderdi. Allah'ın peygamberler vasıtasıyla bizlere ulaştırdığı bilgiler. Felsefi bilgi olmadıkça bir şeyin iç yüzüne varılamaz. Felsefe nedenlerini arar. Niçin nedene cevap verir. Bir hasol neden, niçin? Yangın çıkıyor. Niye çıkıyor yangın? Yeryüzü kundaklıyor, kibrit atıyor, benzin döküyor. Ya da güneş ışığından fazla bir şey yanıyor. Bir şey yani yangının çıkması, yangın çıkıyor. Bu bilgi görüyoruz. Ama neden? Nedenlerin içini araştırıyor felsefi bilgi. Bu kadar basit değil. Daha başka şeyler. İnsan ölüyor. Niye ölüyor? Sapasağlam bir insan 40-43 ölüyor. Niye ölüyor? Bunlar insan zihnini hep alakadar etmiş olan şeylerdir. Sonra hasse gelince, yani sezgiye, bu hiçbir tecrübenin mahsulü değildir. İlim bir tecrübe mahsulüdür. Değil mi? Şurada bir şeyle uğraşırsın, derken onun daha bir geriye safhasını bulursun. Bu senin bilgindir, bilgidir. İnsan ancak kendi hakiki benliğine, iç dünyasına döndüğü zaman bunu duyar, hisseder. Kafana bir sürü bilgiler doğar, hadise, zaten gelir. Şöyle birçok, bu hepimizin başına gelir. Yolda giderken, gelirken, oturduğumuz yere, uyurken, rüyalar şeklinde veya geceliydi. Bunun maddeli bir alakası yoktur. Felsefe, niye rüya görürüz? Rüya görürüz ama niye görürüz? Felsefe onu araştırır, daha derine gider. Yani felsefe maddi ilimlerle dini ele alırsa bir nevi geçiş. Geçiş. Ama bunun da bir sonu vardır felsefenin. Niye? Gönlün başladığı yerde de felsefe durur. Ne diyor? Hiçbir bir ihtiyacı mahsul değildi ve insan hassi ancak kendi hakiki benliğine döndüğü zaman duyur. İç dünyana. Başlayınca iç dünyanı düştüğün zaman o zaman duyur. İşte mutasavvifenin yani mutasavvıfların birçok cehitle uğraşmakla, çalışmakla eriştiği keşifle ders sonu has dediği aynı kudret olacaktır. Aynı kudreti demiyor ama tahmin ediyor. Şimdi has, sezgi neyse tasavvufun uğraştığı da uğraştığı şeyin gönül bilgisi de bir yerde birbirine çakışıyor. Şimdi bir temas teyit edip geçiyor. Ne onun işine göre ne onun işine göre böyle bir birleşim noktası oluyor. Gidiyor. Nitekim Mevlana'nın senin aklının aklı içtir. Akıl. Akıl beyin değildir. Akıl beyni kullanır. Akıl da ruhtur. Akıl beyin değildir. Akıl beyni kullanır. Aklının aklı. Yani senin aklının içindeki akıl. Düşündüğümüz bize akıl veren diye bir akıl devam. O akıl. Bu tasavvufla uğraştı. O akıl. Aklı kül. Allah. Bu aklı düz ise ancak bir deriden, bir postan ibadettir. Görmüş. Bir şey diyeyim. Yani asıl iç aklı, bize akıl vereni aklın, onu örten, saklayan bir şey. Bununla hakikate erişilemez sözü de Berton müdahalesiyle uyuşmaktadır. Yani zaten akılla hakikate varmamız. Asıl bize aklı veren iç akıla ulaşmamız lazım. Aklı veren akıl. İçin içi. Muhittin Arabi'nin öyle bir sözü vardı. Lütfü lütfü. Hakikatin hakikati. hakikatin içinde bir ben vardı, benden içeri. Yunus Emre'nin beyvanı. Bir ben, bir Yunus'un sözleri, hakkı ifade edemem. Bir ben vardı, benden içeri. Beni ben yapan bir şey var. Yunus var ama Yunus yapan bir şey var. Allah özür dilemezsin bu Namık Kemal Zeybek bir 15-20 sene evvel bir televizyon konuşmasında şimdi büyük İslam büyüklerini bir tek filmde sahneye kuruyorlar. Mevlana çevrildi, Yahya Efendi, Hacı Manemen'e çevrildi, birçok büyük eserler bir filme sığdırıldı. Bunlar bir filme değil mi? 40-50-60 filmde anlatılacak insanlar. Dedi ki ya onlar bir film anlatırlar. Sadece Yunus'un bir ben vardı, bir benlik içeri sözünü mevzu yapsalar, onun filmi çevirseler. Bakalım sığabilecek mi, çevirebilecekler mi? Demiştir içindeki beni. Göremediğiniz o beni ama kendini derlediğiniz o beni bulup filme atmak lazım. Bunu yapanlara maalesef Amerikalılar var, Avrupalılar var. Bunu umuyor, yapıyor. Hakikaten kalbine şayan. Böyle filmler hiç şimdi gelmiyor ama bundan 40-50 sene evvel böyle film çok çok çevrildi. Gördüm bakımda. Hakikaten tevbe filmlerde. Zeka dış alemde ve yalnız onunla uğraştığı için kendini tetkike pek az vakit bulmuştur. Nasıl olsa düşünüyorum, oyum. Niye düşünüyorum diye bir fikir yok. Düş Allah vermiş, düşünüyorum. Fakat bunun için zeka ancak madde aleminde gelişir. Zekanın ruh alakası yok. Allah vermiştir. Dışında kaselere efendim, nehir akıyor. Ha, bunun önüne bir ben gelersem, onların bir kalan açan tarlamı suları. Baraj'a öyle gider demiştir. Köylüler çayırlarında bir ben gelirler. Yarım metre, bir metre. Su arkasında birikir. Biriken suya bir kanal açarlar. Tarlasını sularlar. Bu zeka işi. Ama şey değil, iş değildir. Zeka ancak bu gibi dünyevi işlerle alakalı olur. İçimiz alakalı olmaz. Asıl hayatın vasıtası, bilgi vasıtası ise zeka olmadığında bu sahada mutlak hakikate ancak yani sezgiyle, düşünceyle erişebilir. Hakikati düşünmek lazım. Değil mi? Bazen insan tek başa kalır, dalar gider. Neler neler neler neler aklına. İşte o zaman kendi iç benliğine çeviriyorsun. Kendini düşünüyorsun. Neler düşünürsün kim bilir. Hakikate kafamızın önünden gelip geçiyor. Bir anlatmıştım da abi. Gitti bir denizaltı içindeydim de ben. Çarpıştı, batıyor denizaltı. Bütün bir anda çocukluğumdan Ankara evimin sokak kapısının eşiği, bir taş eşiği taşıyor. Oraya oturdum, 1,5 yaşında falandım. Oradan başladı. O anda kadar kayın bir sinema filmi gibi önüne geçti. Bütün teferruatıyla ama. O 5-10 saniyeye o şey nasıl sığdı? Bu sizin zekayla bilgili böyle alakası yok. Bu sezgi. Ruh dediğimiz şeyin sinemaya aksetmiş, perdeye aksetmiş şekli. Geçti. Ne zaman? Düzeldi yerine kadar. Battı denizaltı battı. 40-50 metre daha başladı, patlayacaktı. Batmadı, neyi kurtardı. Ha, işte burada bu şey, bu sinema şeridi gibi bütün hayatı ama. Hiç engelsiz, teparat, başıma ne gelir? Hepsi. Orada 5-10 saniye içinde hiç eksiksiz geçti. Bana uzun zaman geldi o. Halbuki 5-10 saniye geçmiş. Yani bu misalleri kavrayabilmeniz için dünya karşı birbirine karşılaştırabilmek için anlıyorum. Z- zeka ancak maddi aleme gelişi, asıl hayatın bilgi vasıtası ise zeka olmadığından bu sahada mutlaka göz ancak has ile yani sezgiyle, düşünceyle erişilebilir. Çünkü buraya kadar kısmın anlaşılmayan bir şey var mı? Parça parça veriyorum ki her şey zamanında cevaplandırılsın. Şuurumuzun, düşüncemizin, burada önde bir lügatçe manası var da şuur. Anlayış, anlama ve bu anladığımızı yapabilme, şuurlu hareket, anladığımız şekilde yapabilme. Şuurumuzun bir kabuk, bir de iç tarafı vardır. Şunun bir çekirdeği var, içi var, bir de tadı var, bir de şu görünüş şekli var. Burada bu kabuk görünüş şekli, böyle içindeki hayatiyet var. Bunu çekirdeğin toprağa ektiği zaman tekrar bunda bir şey çıkar. Bir de iç tarafı vardır ki, kabuk tarafı akıl, zeka, mantık ve ilim tabakasıdır. Yani dış görünüşünün tabakasıdır. Bu tabaka madde ve cemiyet hayatımızın ameli şartlarına koyarak teşekkür etmiştir. Dış dünyanın şartları ise soğuk oluyor, giyiniyoruz. Daha kalın giyiniyoruz. Yaz geliyor, sıcak oluyor. Teker teker üstüne atıyoruz. Susuyoruz. Su içiyoruz. Su içmek ihtiyacın diyor. Aklımıza geliyor su içmek. Aklımıza geliyor. Yere bastığımız zaman evde terlik giyiyoruz. Sokak ayakkabı giyiyoruz. Yani bunlar dış kabuktaki olan şeyler, akıl işi, zeka işi bunlar. Dış hayata kendimizi adap ediyoruz. Bu kısmı faaliyetinde illiyet kanunları caridir. Cemiyet kanunları caridir. Burada hürriyet yok. İstediğini iyi yapabilirim diye bir şey yok. Muhakkak kışın kalın elbise giyeceksin. Mahkumsun ona. Yani istediğini yaparım diyemezsin. Giyeceksin. Yazında öyle gezemezsin. Yazında daha ince şey giyeceksin. Burada senin kendi başvuruyetin olman mümkün değil. Cemiyetini yapırsa sen de onu yapmak zorundasın. Sadece muayyenlik var. Yani ya sadece muayyen bir şeyleri yapmak sana bakacak. Bakacak kendine. Sen de bana bakacaksın. Birbirimize adepte olacağız. Bu. İç şuura gelince, yani asıl iç şuuru yapması lazım, düşünmem lazım gerçekleşince, işte asıl ene, nefis budur. İç şuuru. Bizi biz yapar. Öbürki bizi, belki seni ben de taklit ediyorum, şey, giyinmeni beğenmiyorum, ben de senin gibi giyiniyorum, senin saç taramanı beğeniyorum, ben de saçımı senin gibi yapıyorum falan. Taklit, muayyenlik. Ama bir de gel içime sor. İçim böyle mi? Belki o yaptığım şeylere gönlüm, nefsim hayır diyor. Ama dış cemiyete uymak zorunda. Şu kralda vazgeçeceğim. İç cemiyet böyle istiyor çünkü. Cemiyet böyle istiyor. Ben de ona uyacağım. Tabii canım kralı bağlamayı hiç de sevmiyorum. Ama bir yerde mecburum bağlamaya. Onun gibi. İşte asıl ene budur. Evvelkisi amel, yani yapılan işe, mantık, muayyenlik gibi işte herkesin yaptığını ben de yapacağım gibi kayıtlara bağlı olduğu için ene bunun tamamen zıttıdır. Ene buna zıt. Hayır efendim yapma. Yapma. Ama bir büyük rütbeli birinin yanına geleceğim zaman kıyafetimde de bir değişiklik yapmak zorunda ya. Ben elimi kolumu salıya salıya giremem. Ama gönlüm hayır diyor. Yapmak birincisi, madde ve cemiyete olarak katılaşmış ve mekanlaşmış. O gibi şeyler artık yerleşmiş. Bunları yapmak zorundayız. Sati bir ben halinde gelip içtimaleşti, yani sosyalleşmiştir. Artık bu adet olmuştur. İşte elbisemi falan yeni giderken, babala balaya giderken günlük elbisemi giyemem, balaya ait işte elbise var, onu giyeceğim. Bayrama saygı hükmet, daha başka şey elbiseyle giyeceğim. Yani bunun gibi bir şeyler falan yere uzak bir yürüyebilir giderim ama şu arabaya benim daha iyi olur gibi sosyal hayatımızdaki olan şeylerdi. Ancak iç şuur, daima bir kaynaşma, sürekli bir erime ve bir hulul, yani birbirine geçme halinde de bir yere girmeye çıkma halindedir. İşte asıl erenin sahası budur. İç dünyamız, düşüncemiz, gönlümüzün yapmak istediği şey budur. Bu hususta Mevlana'nın tasavvufi fikirlerine gelince, Mevlana mesnevinin birçok yerinde ilmi ve cüz'i aklı daima bir kışır. Kışır kabuk demektir, dış dünya. Bizim bir dış dünyamız var, kışır. Bir de iç dünyamız var. Bizi biz yapar, iç dünyamız var. Ene dediğimiz şey, nefis. Kabul alır ve ilim kışırdır. İlim dış dünyamızı alakadar eder, maddi ilimler. Asıl enenin taşıdığı akıl onun içidir. Yani yapmamız, yapabileceğimiz şeyler ama yapmıyoruz başka. Neden? Dış dünya buna mani oluyor. Elimi kolumu salıyor. Buraya giremiyorum. Buraya girmem için şartlar lazım. Buraya izin almam lazım. Giremiyorum. Sonra şu semahaneye girmek de bir şanstır. Yani giremiyor oraya. Kim giriyor? Buraya girmek için bütün talim terbiye bir de kısmet işler. Giriyorsun. Ama herkes elini kolunu sallaya sarılıyor gibi. Peşçi kalınca ayakta nereye götürüyor? Peşçi burada meşe çeviriyor. Giremiyorsun. Sonra ilmin görüşleri muayyen ve mahduttur. Yani maddi ilmin görüşleri belli. Sana seni bir cendereyi almış. O cendereden çıkartmıyor seni. Onun içindesin. Cemiyet hayatınıza çıksan seni ayıplarlar. Çıkamaz. Aklı küllün hududu ise asıl akıl, yani bizi cüz'i aklı bize veren o büyük akıl. Aklı kül. Bütün akıl. Aklı küllün hududu ise varlığımızı aşıp taşmaktadır. Asıl biz yapan odur. O büyük akıl, o büyük yapacağız. Onun ne zaman ve ne mekan kategorisiyle alakası yoktur. O öyle bir sultan ki ne yapmış, ne işmedi, onun umurunda bir o hükmünü yürütür. Sen eğer o büyük akla uyaraktan gidersen hürriyetini elde etmiş olursun. Ama eğer hürriyeti elde edebilirsek, ona müsaade ederlerse, bu büyük aklar, işte bu o adı yüzden Allah'la beraber bir olmak, iç içe olmak. Burada bir hulul geçti. Derler ki Allah içe göz, Allah seni içe göre falan. Şimdi burada tedbirli olmak lazım. Allah benim için, ben Allah için böyle bir şey şöyle olur. Ancak Allah fikri senin içine hakim olur. Mertebelerin en fena mertebeleri. O Allah tamamen senin içine hakim olur. Efendim sen onun için, o senin için düşür. Hulul bu. Yoksa Allah'ın ya da senin için birbirinin için girmesi diye bir şey mevzu bahis olamaz. Sadece Allah bilir. Allah aşk, gönül. Gönül iş. Onu öyle böyle bir an ki bu zaten devam da etmez. İnsan kaçırır aklını. Bir anda gelir ama hep seninle beraberdi. Bu şeyde beraber olanlar var. Ama daim olanlar var, onlar artık ona göre yaratılmış insanlar, bize göre kendim için konuşmalı. Aklı kül için makam, mekan, zaman falan yoktur. Ebedi hayatın zamanı var mıdır? Sonsuz, ne mütenahi? Mütenahi olan maddi hayattır. Ne mütenahi olan? Ebedi hayattır. Şimdi, bu dakikada var arkadaşlar, ne olur? Soracağı merak etmişim ama. Görüyor ki, mesele aynı görüşün iki başka ifadesi halinde tecelli etmektedir. Bir, maddi hayatın. Yani bilim mi, iş bilim mi, dış bilim, iş akıl, dış akıl. Ben sana göre, hadise ve varlık olayı varlık diye eskiden beri kabul edilen iki ayrı şey yoktur. Bütün varlıklar fasılasız bir süreçten diyelim, daimi ve hür bir oluştan ibarettir. Yani belli hadiseler yoktur. Hadiseler devam eder, birbiri peşi sıra gelir. Şu hadise bitti, işte hemen arkasından başka bir şey başlıyor. Yani hayatın devamlılığı, Allah haydır. Allah'ın hiç bitişi yoktur, Allah devamlıdır. Ve der ki Allah, biz her an başka şeyindeyiz, başka bir haldeyiz. Hadise böyle devam eder, gider. Hadise aynı kalmaz. Hadise Allah'ın her an görünüşü başkadır. Allah bir gör, daha kainat kurulduğundan sonuna kadar Allah her an başka bir şekilde tecelli eder ve bir tecelli ettiği şekilde müdahale etmez. Hadisat da böyledir. Hadisat da belki sebepler ama şeyler fikirle aynıdır ama değişiklikler, olaylar farsasız değişikliği de. Farsman şimdi bir olan günlük bahsettiğim misal vereceğim. Türkleri Anadolu'dan atmak Batı'nın fikridir. Ama Batı bu fikri aynı fikir olduğu halde bu fikri, atlar fikri çeşitli bahaneler uyguluyor. Şimdi filmle meselesi, filmle meselesi, film meselesi falan bir sürü şeyler meydana çıkıyor. Yani hadiseler devamında birbiri peşine gelir, durmaz. Babalar da bunu kendisi bize anlatırken demiştir, biz her an başka bir şeyimiz, başka bir haldeyiz, başka bir şekilde, başka bir şekilde tecelli ederiz. Ve bir tecelli ettiğimiz şekilde bir daha etmeyiz. Her gün binlerce insan doğuyor, binlerce insan ölüyor. Hiçbirine benzer tadım var. Hepimiz şekli başkalarız. Hiç benzemez. İkiz dediklerimiz bile binlerce farkı vardır. Olmaz. Şeyin başka başka. Kainat statik o. Yani belli bir şey değil kainat. Kurulmuş böyle gidiyor demek değildir. Aynı şey demek değil. Ya kainat statika, yani durgun. Olmaktan çok uzaktır. İlimlerin bundan böyle ideali alemi dinamik. Dinamik daima faal, halden hale giren, çeşitli, daima çelişti, çalışma şeklidir. Bir çalışma şekli öbürüne benzeme, her an başka bir çalışma şekli vardır. Her an ayrı bir tecelliyat vardır. Kainatın şeyi, kainat de stetiko, yani stetik durgun olsaydı batar giderdi. Gelişme olmazdı. Ya, dinamizm var kainatta. Şu dünya dönüyor, ay dönüyor, insanlar çalışıyor, koşuyor, geliyor ve her an bir şey, bakın burada biraz öbür taraftayız. Kainat daima değişen, hareket halinde olan bir şeydir. Bu Bertrand bunu böyle müdahale etmiyor dedi. Bizim dinimizde bunu bize emrediyor. Biz her an başka bir şeyindeyiz. Hatta böyle bir şey de vardı. Bir günü başka bir güne benzeyen insanlar bizden değildir ya. Senin günlük hayatın bile değişiyor. Günlük hayatımın dün ne yaptığınız bugün buradasınız. Yarın nerede olacaksınız? Bir an sonra nerede olacaksınız? Başka bir an sonra ben ne konuşacağım? Gene değişecek bir şey. Hep aynı şey söylemeyeceğim. Demek ki burada anlayacağımız kainat bir statik, ya durgun bir hayat değildir. Ya daima değişen ve her hedefe tecrübaşı tecellüler olan bir hayattır. Dünyevi hayat. Öbür hayat öyle. Mevlana'ya şimdi bu Berson'un fikri, dilimiz de bunu söylüyor. Allah da ben her an başka bir tecellideyim, başka bir şeyindeyim diyor. Her anım benim başkadır diyor. Ve bir anım da başka bir ana uymaz. Mevlana'ya gelince Mevlana da varlığı fasılasız bir türekten ibaret olur. Diyor ki artık başka şeyler söylemek zamanı. Eski şeyler söylemek de bırakın diyor. Eski şeyler tekrarlamayın diyor. Yeni şeyler söyleyelim. Şiirimde böyle söylüyordu Mevlana. Demek ki o da bir şey söylüyor. Ve aşağı yazdığı mesnevileri Berson'un teyit etmektedir yahut Berson Mevlana'yı teyit etmektedir, yani doğrulamaktadır. Fikir aynı ama Mevlana'mız daha eskidir, bunun daha evvel Berson'dan 1000 sene sonra, 5-600 sene sonradır. Diyor ki Hazreti Mevlana, dünya her nefeste yenilenmektedir. Duymuşsunuzdur, hu, biraz Allah'ın kısaltılmış şekli. Bir nefes hu'dan da kısadır. İnsan ömrü bir hu demekten de kısadır. Arkasından yeni bir şey bekliyor, yeni bir hayat geliyor. O hu hayatı gidiyor, arkasından hemen öbür hayat, eğer vaktin gelmediyse yeni bir başlayış var. Dünya her nefeste yenilenmekten fakat bizim bu ani yenilenmeden haberimiz yoktur. Alışmışız böyle süren bir hayata, hiç kimsenin aklına bile gelmez. Çocukken ben bu lafı duymuştum, hu demeyse, Allah Allah ne demeyse. Ama zaman geçtikçe, bu gibi işte mevzulara daldıkça neyin ne olduğunu anlaşılıyor. Dünya her nefeste yenilmekle şey. Hazreti Pir burada çok şey, misaller veriyor. Diyor ki, ömür bir ırmaktan akan su gibi her an yenilenir. Su şurada, o molekül. Burada bir saniye sonra burada. Burada ama bunun arkasından yeniden su molekülleri geliyor. Bu molekül gidiyor. Sonra aslına, yani denize kavuşuyor. Ama arkadan gelenler de var. Hepsi için böyle. Biz de öyleyiz. Ömür bir ırmaktan akan su gibi de her an yenir. Fakat ceset müstevir. Yani aynı halde görünür. İçe attığım karpuz kabuğu aynı halde görünür ama karpuz kabuğu aynı yerde değil, aynı başka bir mekandadır, başka bir andadır, başka bir zamandadır. Ama karpuz kabuğu, karpuz kabuğudur. Veyahut da sen, denize yüzüyorsun, gittin, şuradasın, bir kola çattın, işte 50 saniye ileri gittin, Ceset sabit ama zaman geçiyor. Sen aynı yerde değilsin, daha başka yerdesin. Bu tıpkı evde hızlı oynatılan ucu ateşte bir sopaya benzer ki, bunu 40-50 sene mesleği okurken yapmıştım. Elektrik falan aldım, çevirmiş, aynaya baktım, hakikaten ayna daire görünüyor, işte görünüyor. Benzer ki, oynatırken tek bir ateş hattı gibi uzar veya dairevi şekilde görünür. Elektrik feneri vardı, aynanın karşısına geçtim, böyle çevirdim, hakikaten takip edemedim. Bir yuvarlık daire bir göründü. Yani her an değişim var. Ama lamba aynı lamba. Orada çıkan ışık aynı ışık. Ama an değişir. İşte ömür de pek çabuk akıp gittiğinden biz onun daima değişen vaziyetini hissedemiyor ve duruz zannediyoruz işte Mevlana. Yani burada Hazreti Mevlana ile Bergson bir yerde iç içe. Tasavvufta aynı. Bergson bir belki İslam dini değil ama o bütün dinlerde işte şey Kur'an okuyun 5-6 surede peygamberin adını verdiği surelerde aynı şeyleri Allah söyler. Hazreti Adem ne söylemişse Hazreti Peygamber de aynı şeyi söylemişti Allah. Farklı bir şey söylememiş. Ancak zaman değiştiği için zaman içindeki değişikliklere göre başka teferruatta başka şey söylüyor ama tek bir şeye Allah vardır, tektir, buna inanın. İşte o peygamber, ben peygamberim, ben onu peygamberim, bana inanın. Allah'ın bize verdiği, bütün peygamberlere verdiği şey budur. Ama zamana göre teferruat değişiyor tabii. İşte bir, bu da Hazreti Mevlana gene şöyle söylüyor. İşte bu ömrü bize uzun gibi görünmesi Tanrı'nın ani hak etmesindeki süratlerdir. Allah bir taraftan öldürüyor, onun yerine yani bizim bir anımız ölüyor, onun yerine başka bir ama ceset yerinde ama o gidiyor yerine, o an gidiyor yerine başka bir an geliyor. Bu çok hızlı şekilde oluyor şimdimiz. Devamını zannediyoruz. Devamını zannediyoruz. Var mı Türkiye buraya kadar? İnşallah yoktur. Allah'ın sun'u yaratılışı. Yapış, yapma, eser, yaratılış. Allah'ın sunum ve halkındaki sure halkı halk kalabalık olarak hak etmek, yaratmaktaki sürat bize bir nefesi birçok zaman gibi göstermektedir. Halbuki nefes her an gidiyor, yeni bir şey geliyor. Yaratılış devamlı, durağan değil. Sabahtan beri onu anlatıyoruz. Allah'ın sonu veya halk etkisindeki sürat bize nefesi birçok zaman gibi göstermektedir. Netice şu, şuradaki yapışla mahvoluş arasında, yani yok oluş arasında zamana sığmayan bir süreç olduğundan biz ömrü uzun devam ediyor, zannediyoruz. Bu da matematikte biliyorsun, limit bahsi vardır. En minimum sıfıra yakın limitler vardır. Matematikte bir okuduk gördük. Limit, bir de maksimum limitler vardır. Minimum limiti vardır. Bu bizim minimum limitler, en küçük limitler artık yok sayacak kadar küçük zaman, an. Anın bir ölçüsü yoktur. Sadece düşüncede vardır. Anın zamanın miktarı, düşünceli yoksa zaman onu göstermez. Hiçbir alet mi göstermemiştir. Olduğunu bir biz ömrü uzun devam ediyoruz. Yani. Ve mesele bütün kainatta bu veçiyedir. Bütün kainat aynı bizim midir? Bizim hayatımız gibi tekrar yıldızlar, şöyle yeni moleküllerden doğuyor, bir devasa bir uzun zaman geliyor. Sönmeye başlıyor, dağılıyor. O dağılış yeni bir yıldıza ham madde oluyor. Kainat da öyle, büyüyor. Her an, her anda sayıya sığmayan nice alemler olmakta ve aniden yıkılmaktadır. Bir insan ömrünü düşünüyor. Şimdi yaş olsun, 60, 70, 80, 90, 100 neyse Allah ne kadar verdiyse bakıyorsun ki bir zaman içerisinde derhal zaman benim de kendi yaşıyor. Zaman yaratılış da aniden ve çok süratle yok oluşta aniden mi çok süratle. Sonra Derson dördüncü fark, yani sonra Derson zaman meselesini tenkitle şuur halleri, burada zaman o çok mühim. Zamanda ölçüyoruz, biçiyoruz ama zamanında ne olduğunu peki bildiğimiz yok. Elektriği ölçüyoruz, biçiyoruz, yakıyoruz falan görüyoruz ama elektriği, tecelliyatını görüyoruz ama elektriğinde ne olduğunu bildiğimiz yok. O bilmiyoruz.